Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Bakara Suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 4'te 1399 Hicri Kamer'i 9 Cemadiyevvel 1442 ve miladi 24 Aralık 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romanlarından ardından sırasıyla avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbek'teki ile İsrail rejiminin Filistin'de sürdürdüğü cinayetler üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, RQ-170 İHA'sının tersine mühendislikte İran başarısı, Şahit İHA'sı, Esma-ül Hüsna ve Necubela örgütleri adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte koronadan 152 vatandaş hayatını kaybederken Cumhurbaşkanı korona aşısını mutlaka tedarik edeceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif görevinin son günlerinde her türlü macera perestliğinin sonuçlarından Trump'ın sorumlu olacağını belirtti. İran, Amerika'nın siber suçlamalarına tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz dedi. Ve Irak İçişleri Bakanı Yeşil Bölge'ye saldırı planını etkisizleştirdik dedi. Şimdi haberler.
Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşırken son 24 saatte koronadan 152 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi esefle duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 6.178 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54.308'e, vaka sayısının da 1.183.187'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.371'inin durumunun ağır olduğunu duyuran Lari bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 924.685'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı 77 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 700 bini aştı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona aşısının Amerika'nın yaptırımları ve engelleme çabalarına rağmen mutlaka tedarik edilerek halka sunulacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün koronavirüs ile mücadele için kurulan Ulusal Komiteye bağlı çalışma karargahı ve uzman komiteleri toplantısında yaptığı konuşmada İran Sağlık Bakanlığı'nın korona aşısı yapılacak kişilerin önceliklendirilmiş listesini hazırladığını işaretle yaşlılar ve ağır hastalıkları olan vatandaşlar ve doğrudan koronayla mücadele eden sağlık çalışanlarının öncelikli olarak korona aşısı yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs enfeksiyon zinciri kırılana kadar aşamalı olarak diğer tüm vatandaşların aşılanmasının devam edileceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında korona aşısının İran'a transferi için gereken altyapının sağlandığını ifade ederek yerli aşının üretilmesine hükümetin desteğinin tam olduğunu kaydetti. Bu arada İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti yaptığı açıklamada korona aşısının alımı için para transferi sorununun çözüldüğünü duyurdu.
İran'ın Hamedan ilinde bulunan Hikmethane Petrokimya Tesisinin aralarında olan bazı ulusal projeler bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle resmen faaliyete başladı. Hamedan ilinin en büyük üretim tesisi niteliğinde olan tesiste yılda 70 bin ton tıbbi PVC üretilecektir. 330 kişi istihdam sağlayan tesisin faaliyetiyle ülkenin tıbbi PVC ihtiyaçlarının bir kısmı ülke içinde üretilecek ve döviz tasarrufu sağlanacaktır. Tesise yapılan yatırımın %57'si özel sektör, %33'ü İran Petrokimya ve %10'u da yabancı yatırımcı tarafından gerçekleşmiştir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Petrol Bakanlığı'nın ulusal projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada Amerika'nın İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa değinerek ekonomik savaşın bittiğini ve bu savaşı yöneten kişinin bugün siyasi hayatının sonuna geldiğine inanıyorum dedi. Düşmanın ekonomik savaşta petrol ve bankacılık sektörünü göz önünde bulundurduğunu belirten Ruhani, düşman yaptırımlarla petrol gelirlerimizi yok etmek istiyordu. Ancak devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin de belirttiği gibi önce yaptırımların etkisini sonra da yaptırımların kendisini ortadan kaldırmalıyız. Bu konuda petrokimya ürünlerini petrol ile değiştirdik ifadesini kullandı. Yaptırımları Siyonist rejim, Amerikalı aşırılık yanlıları ve bölgedeki gerici rejimlerin ortak ürünü olduğunu belirten Ruhani, düşmanların komplosunu kırmalı ve milletimize karşı bu acımasız planın devam etmesine izin vermemeliyiz. Yaptırım ateşini bir an önce söndürmeliyiz ancak kimsenin de bize acımasına ihtiyacımız yok şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti karşıtı suçlamalarına gösterdiği tepkide görev süresi dolmak üzere olan Donald Trump'ın her türlü macera persliğinin sonuçlarından tamamen sorumlu olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yeni suçlamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Bakan Zarif, yeni tweetinde Trump'ın değersiz bir fotoğrafı İran'ı suçlamak için kullandığına dikkat çekerek, bundan önce de Amerika'nın kitle imha silahları yalanıyla Batı Asya bölgesini yok edip, 7 trilyon doları boşa harcayıp, 58.976 Amerikalı'nın ölümüne yol açtığını hatırlattı. Bakan Zarif şöyle devam etti. Bu kez daha kötü olacak. Trump görev süresinin son günlerinde herhangi bir maceraperest eyleminin sonuçlarından tamamen sorumlu olacak. Bakan Zarif bugün attığı başka bir tweette de Amerika Başkanı Trump'a hitaben kendi vatandaşlarınızı yurt dışında tehlikeli duruma düşürmek, içerideki facia boyutundaki hezimetten bakışların çevrilmesine sebep olmayacaktır dedi. Zarif Trump'ın başkan olmadan önce eski başkan Obama'yı İran'a saldırmakla itham ettiği bazı tweet mesajlarını paylaştı. Trump 2012 yılında Cumhuriyetçilere hitaben bir tweet mesajında Obama'ya İran kartını bir savaşta kullanarak seçim kazanmasına izin vermeyiniz, Cumhuriyetçiler dikkatli olunuz yazdı. Trump 2011 yılında başka bir tweette de Obama seçimlerde kazanmak için İran ile savaşı başlatacaktır diye yazdı. Zarif mesajında ayrıca son 100 yıl zarfında özel bir sebepten dolayı Aralık ayının 9, 10 ve 16 günlerinin koronada dolayı 3000'i aşkın Amerikalı'nın hayatını kaybettiği günler olduğunu belirtti. Trump dün attığı mesajda Amerika'nın Irak Büyükelçiliğine yapılan saldırıda İran füzelerinin kullandığını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü, Amerika'nın sivil suçlamalarını reddederek İran'ın bizzat sivil saldırıların en büyük kurbanlarından olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'ta Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusufi bu bağlamda paylaştığı bir yazıda İran'ın Amerika'da yaşanan olaylar ve şiddeti kışkırtmakla hiçbir müdahalesinin de olmadığını belirtti. Mir Yusufi, Reuters haber ajansına gönderdiği mesajda İran'ın Stuxnet dahil sivil saldırıların en büyük kurbanlarından biri olduğunu ve her daim sivil saldırılara karşı koymak için Birleşmiş Milletler ve diğer küresel örgütler çerçevesinde uluslararası bir mekanizmanın da kurulması gerektiğine vurgu yaptığını hatırlattı. Amerikan güvenlik ajansları dün bir açıklama yaparak Amerikan seçim yetkilerine girerek ölümle tehdit içerikli web sitelerin kurulmasının arkasında İranlı siber unsurlarının bulunduğuna dair güvenilir bilgilere sahip olduklarını ileri sürdü.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Müdürü Mahmut Vaizi, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Ortak Komisyonu'nun Ocak ayında düzenleneceğini söyledi. İran'ın yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in Tahran ziyaretine değinen Vaizi, Nahçıvan'da yeni bir santral yapımı, Astara Nehri'nde yeni bir köprü inşaatı ve İran'ın Karabağ'ın yeniden imarına katılımının bu ziyaretin en önemli gündem maddelerini oluşturduğunu söyledi. Günümüzün bölge ülkelerinde dostlukların derinleşme zamanı olduğunu ifade eden Vaizi, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran arasında ilaç, traktör, otobüs üretimi hususlarında işbirliği yapılacağını söyledi. Vaizi yeni dönemde İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin artacağını belirterek ortak komisyon toplantısının Ocak ayında düzenleneceğini söyledi.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Tahran-Bakü ilişkilerinin gelişmesi önündeki engellerin kaldırıldığını bildirdi. Video konferans aracılığıyla bugün İran'ın Doğu Azerbaycan valisi ve bu vilayetin diğer yetkilileri ve iş insanları ile bir araya gelen Büyükelçi Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyaretini işaretle bu ülkenin İranlı firmaların Karabağ'ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında aktif şekilde faaliyet yapmasını istediğini belirtti. Musevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde demir yolu, sanayi, bölge kuruluşu, ilaç, traktör, otobüs ve gıda malzemeleri üretimi dahil 15 milli projeye çalıştırmakta olduğunu kaydetti. İran'ın Bakü Büyükelçisi ayrıca Tahran ile Bakü arasında tercihli ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın kutlu doğum yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları yayınladılar. Komutan Bakırı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kutlu doğum yıl dönümü ve yeni miladi yılın başlaması dolayısıyla Hristiyan ülkeler üst düzey askeri yetkililerine gönderdiği tebrik mesajında kuşkusuz ilahi peygamber Hazreti İsa'nın talimatları ve öğretilerine uymanın beşeriyet camiasında barış, adalet, ihlas ve iflaha yol açacağını vurguladı. Dünya Müslümanları tarafından saygın bir ilahi peygamber olarak bilinen İsa Mesih Aleyhisselam'ın kutlu miladı tüm beşeriyet için mutluluk verici bir durumdur. Bilindiği üzere 25 Aralık 2020 Hazreti İsa Aleyhisselam'ın miladının yıl dönümüdür.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Uluslararası Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, İsrail'in sahte bir rejim olduğunu işaretle Siyonistlerin bölgede bir yeri ve geleceği olmadığını belirtti. Filistin İslami Direniş ve İslami Cihat hareketlerinin Tahran temsilcileri ile bir araya gelen Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin sadece başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanıdığını belirtti. Bazı Arap yöneticilerinin Siyonist rejim ile normalleşmesini komik ve köpük nitelikli bir şov olarak değerlendiren Emir Abdullahyan, Siyonistlerin ayağını bölgeyi açmanın tek sonucunun istikrarsızlık olduğunu, bundan herkesin zarar göreceğini vurguladı. Emir Abdullahyan bugün Siyonistlerin iç siyaset arenasında en kötü günlerini yaşamakta olduklarını da sözlerine ekledi. İslam Müşura Meclis Başkanı Özel Yardımcısı sözlerinin devamında Arap ve Müslüman ülkelerin güven artırıcı işbirliğinin bölgede sürdürülebilir, barış, güvenlik ve kalkınmanın esas faktörü saydığını ifade ederek İran'ın kardeşlik ve komşuluk ilkelerine dayalı işbirliğini her daim desteklediğini belirtti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunda buradan haykırıyoruz" ifadesini kullandı. MHP lideri ne Amerika'nın yaptırımları, ne Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri, ne FETÖ'nün ayak oyunları, ne PKK'nın kanlı emelleri, ne Yunan tahrikleri, ne Fransız tacizleri, ne Ermeni kumpasları, ne de zalim senaryoları bize sökmeyecek, işlemeyecektir diye konuştu. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararının ülkesini bağlamadığını belirtmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG mevzilerine vurmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu bağlamda yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG mevzilerine yönelik saldırılarına desteklediğini işaretle PKK ve YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığının bölgede istikrarsızlığın esas kaynağı olduğunu belirtti.
İşgal rejiminde kriz büyüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan kriz nedeniyle işgal rejimi İsrail parlamentosunun feshedilmesiyle Siyonist rejimde kriz daha da büyüdü. Haftalardır işgal toprakları, yolsuzlukla suçlanan işgal rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu karşıtı gösterilere sahne olmakta. Protesto eylemleri devam ederken başka bir krizde işgal rejimi parlamentosunda meydana geldi. İsrail'li yetkililer bütçeyi geçirmek ve son iki yıl içinde dördüncü kez erken seçime gitmemek için ne kadar çaba gösterse de İsrail meclisindeki Siyonist partilerin bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlayamaması sonucu 2020 bütçesi oylamaya sunulamadı. Bu da meclisin yasal olarak dağılması anlamına geliyor. İşgal rejimi İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin konuya ilişkin yaptığı açıklamasında 2020 yılı için başlatılan bütçe görüşmelerinde meydana gelen görüş ayrılığının neticesinde parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi. Böylece son iki yıl içerisinde işgalci İsrail'de dördüncü parlamento seçimi düzenlenecek. İsrail basınında yer alan bilgilere göre söz konusu seçimin 23 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor. Siyonist rejim medyası anlaşmazlığın hükümetle muhalefet arasında olmadığını, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile eski rakibi Benny Gantz tarafından baharda kurulan koalisyon hükümetinin ortakları arasında ortaya çıktığını ileri sürüyor. Medya uzun süredir koalisyon hükümetinin yavaş yavaş çöküşe doğru ilerlediğini belirtti. Netanyahu ile Gantz 2 Mart 2020'de yapılan seçimin ardından ülkede devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Netanyahu sadece 2020 bütçesinin parlamentodan geçirilmesini talep ederken Gantz 2021'in de oylamaya dahil edilmesini istemişti. Diğer taraftan eski bir İsrail ordusu generali olan ve halihazırda savunma bakanı olarak görev yapan Benny Gantz, Netanyahu'yu kişisel siyasi nedenlerle bütçeyi onaylamayı reddetmekle suçladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberlere devam ediyor. Irak İçişleri Bakanı Osman El Ganimi, Bağdat'ın yeşil bölgesine yönelik bazı saldırı planlarının önlendiğini belirterek bu bölgeye roket atanlardan birinin gözaltına alındığını duyurdu. Irak İçişleri Bakanı bu bağlamda bugün Suudi El Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamasında Bağdat'taki diplomatik merkezlerinin koruması önemine işaretli, bu bakanlığın Bağdat'ın yeşil bölgesini saldırıları önlemek için özel bir güvenlik planını uygulamaya başladığını duyurdu. El Ganemi geçen pazar günü Amerikan Büyükelçiliğine roket atanlardan dolayı birinin gözaltına alındığını işaretli, başında bulunduğu bakanlığın üst düzeylerde koalisyon ve NATO güçleriyle teröristlerin takibi için koordinasyon yaptığını belirtti.
Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Bahreyn'e ait savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğine dair bilgilendirildiğini duyurdu. Katar resmi haber ajansına göre Birleşmiş Milletler Katar Daimi Temsilcisi Alia Ahmed bin Seyf Ali Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e yolladığı mektubunda Bahreyn'e ait 4 askeri uçağın 9 Aralık'ta Katar'ın kara suları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiğine dair resmi bir bildirimde bulundu. Sani mektubunda Katar'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin ihlali olarak bu adımları şiddetle kınadığını ifade etti. Katar'ın herhangi bir ihlale cevap verme hakkını tam olarak saklı tutmakla beraber sınırlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için gerekli tedbirleri almak konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ali Sani, bunun Bahreyn uçaklarının gerçekleştirdiği ilk hava sahası ihlali olmadığı, bu durumun tekrarının Bahreyn'in uluslararası yükümlülükleri sessiz kalınmayacağı şeklinde ihmal ettiğinin işareti olduğunu aktardı.
Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone'li damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı. Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtiliyor.
Ve İranlı voleybolcu Emir Gafur, Türkiye Ligi'ne katılmasının üzerinden bir hafta geçerken Bursa Spor Takımı'nın etkin ismine dönüştü. Türkiye Voleybol Ligi'nin 23. haftasında İranlı milli voleybolcu Emir Gafur'un kadrosunda yer aldığı Bursa Spor, rakibi Afyon Yuntaş'ı 3-1 yenmeyi başardı. Gafur, geçen sezon İtalyan A Ligi'nde Lobe takımında oynuyordu ancak koronavirüs salgınından sonra bu takımdan ayrılmak zorunda kaldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Trump'ın İran'ın korona aşısına ulaşmasını engellemesi başlığını taşıyor. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı zalimane yaptırımları, korona pandemisi döneminde İran ve Amerika yaptırımlarına uğrayan ülkelerin hasarının aşısına ulaşması ve satın almasına büyük engeller ve zorluklar oluşturuyor. Amerika'da insan hakları gruplardan oluşan ittifak yayınladıkları bildiride Başkan Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin aşı satın almak için ödediği paraların bloke edilmeyeceğine dair garanti vermesi gerektiğinin altını önemli çizerken, korona aşısına ulaşma konusunda engel oluşturmak, İran İslam Cumhuriyeti'ni aşıyı temin etmek için çalışan diğer ülkelere kıyasla eşitsiz bir konumda bırakıyor denildi. Covid-19 hastalığının pandemi haline gelmesi, tüm ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü ve dünya toplumu tarafından onaylanan aşı, ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşma konusunu gündeme getirmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu bağlamda yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi halkına aşı üreterek diğer ülkelere unutmasının kabul edilemez olduğunu önemli vurgularken, gelişmekte olan ülkelerin diğer ülkelere bu bağlamda destek sağlamaları gerektiğini vurguladı. Buna rağmen Amerikan hükümeti aralarında İran'ın da bulunduğu bazı ülkelere uyguladığı yaptırımları yoğunlaştırarak onların aşı ve tıbbi teçhizat ve ilaçlara ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Sosyal Ekonomi Konseyi Başkanı Mundir Ekrem, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ve diğer bazı ülkelere yönelik tek yanlı eylemleri ve onların aşıya ulaşma imkanlarını zorlaştırmalarını işaretle aşının herkes ulaştırması gerektiğini de belirtti. Durum böyleyken Amerika her zaman İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımların ekonomik olduğunu ve asla ilaç alanını kapsamadığını iddia ediyor. Fakat pratikte bankacılık işlemleri ve para transferlerine uygulanan yaptırımları döviz transferine uygulanan kısıtlamalar ve firmaların İran ile ticaretten korkmaları nedeniyle ilaç sektörü de büyük ve ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum tedavisi zor olan bazı hastalıkların ilaçları ve hatta grip aşısının ithalatında büyük sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Ulusal Korona ile Mücadele Genel Merkezi Bilimsel Komite Sekreteri Dr. Mustafa Ganei bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Yaptırımlar Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve halkı hedef almıştır. Örneğin grip aşısı konusunda insanların hedef aldığını bu hareketi gördük. Halbuki aşı satın alınmış ve parası da ödenmişti fakat halka ulaşması engellendi. Tabii ki Amerikalı yetkililer her zaman insanlık dışı siyasetleriyle kendi hasmane hedeflerine ulaşmak ve çeşitli ülkelere yönelik müdahaleci siyasetlerine de ağır yaptırımlar ve baskılarla gerçekleştirmeyi inkar etmeye çalışıyorlar. Fakat böyle benzer siyasetler aşı ve ilaç sektöründe ve özellikle halihazırda milyonlarca insanın hayatı COVID-19 hastalığı nedeniyle tehlikede olduğu bir dönemde dünya toplumu ve insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine sebep olmuştur. Öyle ki Amerika Kongresi'nde bile bazı üyelerin itirazına da neden olmuştur. Buna rağmen görünüşe göre Beyaz Saray'da son nefeslerini almakta olan Donald Trump yönetiminin hastaları ilaç, tıbbi teçhizat ve ilaçlardan mahrum bırakmak için insanlık dışı davranış ve siyasetlerinden vazgeçemeyecektir. Bu yüzden tüm dünya birlik ve vahdet içinde bu siyasetlere karşı ayaklanması gerekiyor.
Tahran'dan gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Blackwater savaş suçlularının Trump tarafından affedilmesi konusunda. Beyaz Saray'da son başkanlık günlerini geçiren Amerika Başkanı Donald Trump bazı savaş suçluları ve siyasi tutukluları affetti. Bu bağlamda Salı günü aralarında Iraklı sivilleri katliam eden 4 Blackwater üyesini affetti. Blackwater teröristlerinden Nicholas Stalin, Slatin, Paul Slovuk, Evan Liberty ve Dustin Hurd'in Başkan Donald Trump tarafından affedilmeleri kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Söz konusu 4 paralı asker 16 Eylül 2007 tarihinde 17 Iraklı sivili Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürdüler. Yıllar süren yargı süreci sonucunda ise uzun vadeli hapis cezalarına çarptırıldılar. Amerika, savaş suçlularına karşı çifte yaklaşım sergiliyor. Diğer ülkelerde savaş suçları işleyenlerin yargılanmasını defalarca isteyen Washington yönetimi, bu kez kendi vatandaşları ve askerleri konusunda bu siyasete uymayarak, Amerikalıların diğer insanlara nazaran üstün olduğu düşüncesini dolaylı şekilde göstermiş oluyor. Washington, bu ülkede yargı sürecinin daha adil işlendiği bahanesiyle kendi vatandaşlarının ve özellikle askerler ve ordu mensuplarının yurt dışında yargılanmasına izin vermiyor ve diğer ülkeler ile imzaladığı askeri anlaşmalarda her zaman kapitülasyon ilkesini anlaşmalara sığdırıyor. Kapitülasyon ilkesi uyarınca Amerikalı askerler tarafından görev yerlerinde suç veya cinayet işlemeleri durumunda ev sahibi ülke onları yargılama hakkına sahip değildir ve onların yargılanması ve cezalandırılması için Amerika'ya gönderilmeleri gerekiyor. Fakat pratikte de görüldüğü gibi söz konusu askerlerin yargılanma süreci daha çok göstermelik mahkemelerde gerçekleşmiş ve birçok kez de başkan tarafından affedilerek adalet sağlanmamıştır. Bunun en son örneği ise Blackwater güvenlik şirketinden 4 üyenin işledikleri tüm cinayetlere rağmen başkan tarafından affedilmesidir. Irak halkı ve özellikle 2007 Eylül katliamında hayatlarını kaybedenlerin yakınları söz konusu katillerin uzun süre hapis yatacaklarını düşünürken Başkan Trump onları affetmekle adalet ve suçluların cezalandırılması ilkesini adeta alaya almış oldu. Bu bağlamda Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden Muhtar El-Musevi yaptığı açıklamada, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Blackwater'lı savaş suçlularını affetmesinin, Iraklıların kanının değersiz sayılması ve göz ardı edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Tabii ki Amerika'nın girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Trump yönetimi Afganistan'da bulunan askerlerinin Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılanmalarını engellemek için savcı Fatou Bensouda'ya tehditler savurarak kendisine yaptırım kararı aldı. Trump yönetimi 11 Haziran 2020 tarihinde imzaladığı başkanlık kararıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı yaptırımın uygulanmasını onayladı. Trump bu kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika'nın Afganistan'da işledikleri suçlarla ilgili gerçekleştirdiği araştırmalar nedeniyle aldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Uluslararası Adalet Direktörü Richard Decker, Başkan Donald Trump hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulamakla dünyada hukuk ve kanun hakimiyetine karşı saldırılarına devam ettiğini ve bunun da Birleşik Devletleri suç failleri safına kattığını söyledi. Fakat Amerika Başkanı Donald Trump'ın bu kararı dünya tarafından sert tepkiyle karşılaştı. Bu bağlamda 67 ülkeden oluşan bir grup, Haziran 2020'nin sonlarında ortak bir bildiri yayınlayarak Amerika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik tehditlerine karşı bu uluslararası yargı kurumuna desteklerini vurguladılar. Uluslararası çapta Trump'ın bu zorba ve illegal eylemine karşı sergilenen bu tutum, Amerika'nın inzivaya itildiğini ve tek yanlı kararlarının dünya tarafından kabul görmediğini gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Terör rejimi İsrail'de bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçim kararı alındı değerli dinleyiciler. Irkçı rejim İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin yaptığı açıklamada yıllık bütçe konusunda yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi. Değerli dinleyiciler, Siyonist İsrail'de sular bir tür durulamıyor. Biz bugünkü sohbetimizde hem Siyonist rejiminin siyasi düzendeki gelişmelerini hem de Filistin'de devam eden acı olayları ve sahneleri gözden geçirmeye çalışacağız. Acaba bunlar ne kadar birbirleriyle alakalı? Bu tabloyu sizinle birlikte gözden geçirmeye çalışacağız. Avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli bizimle birlikte. Mirhan Bey, hoş geldiniz. Sağolasınız efendim.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce dilerseniz İsrail rejimiyle ilgili yaşanan son olayları gözden geçirelim. Halk da işgal rejimi topraklarında Netanyahu'ya karşı çeşitli protesto eylemleri düzenlediler geçtiğimiz haftalarda ve hala da devam ediyorlar bu itiraz ve isyan eylemlerine. Şimdi sıkıntı acaba nereden kaynaklanıyor? Siyonist İsrail rejimi meşru olmadığı için mi bu kadar sıkıntı çekiyor? Tabii Filistinlilere karşı devam ettirilen bu zulümü de göz önünde bulunduracak olursak, bu konu hakkında nasıl bir görüşlerinizi bizimle paylaşırsınız?
Şüphe yok ki İsrail rejimi gaspçı bir rejim ve bir toplumun topraklarını işgal etmiş ve hatta onların inkarı üzerine kurulu bir sistem kurmuşlardır. Ve şüphe yok ki İsrail rejimi ciddi manada ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Çünkü bir savaş hükümeti gibi bir hükümet yapıları var ve Filistin'in halkının kendi meşru haklarına kavuşmaması için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyordur. Bundan kaynaklı ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Her ne kadar Yahudiler çok zengin ticari kaynakları da olsa, şirketleri de olsa, dünya ticaretini bir ölçüde yönlendiriyor da olsalar, şüphe yok ki kurulduğundan beri savaş halinde olan ve her günde bunun için çok yüksek meblağda para harcayan bir hükümet sistemleri var, bir sistemleri var. Bundan kaynaklı olarak ciddi sorunların yaşanması da gayet doğal karşılanmalıdır. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle son 20 yıldır gelişen Filistin direnişinin de bu çelişkilerin, bu sorunların yaşanmasında çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü Filistin halkı son 20-25 yıldır ciddi anlamda İsrail rejimini sıkıntıya sokacak, hatta geriletecek, hatta geri adım atmaya zorlayacak kadar kendi direnişlerini geliştirdiler. Bunun da muhtemelen mecliste yaşanan ve hükümetin fesi sonucunu doğuran gelişmelerin başında gelen nedenlerden biri olmalıdır.
Doğrudur. Efendim, şimdi bildiğiniz gibi Filistin topraklarında da İsrail rejiminin şiddet eylemleri devam ediyor. Son aldığımız haberlere göre 17 yaşındaki Muhammed Kumeil pazartesi günü istişhadi şehadet operasyonunda Siyonist rejim İsrail'li askerler tarafından açılan kurşun isabet sonucu şehit düştü. Şimdi Filistin topraklarındaki bu eylemler, özellikle şiddet eylemleri, Filistinli mazlum Filistinli halka karşı bu operasyonlar ve saldırılar, Amerika'da sistemin değişikliğiyle, aslında yani sistem derken Biden'in işe başlamasıyla Siyonist İsrail rejiminin bu saldırılarında acaba etki yapar mı? Demokratların İsrail'e karşı bakışları Filistin gelişmelerinde nasıl okunmalıdır acaba?
Şunu belirtmekte fayda görüyorum. Amerika'da demokratların da cumhuriyetçilerden çok farklı bir bakış açıları yok. Çünkü her iki parti de Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket eden partilerdir ve demokratların da özellikle son yıllarda biraz daha olumsuz yönde değiştiklerini gözlemliyoruz ya da siyasiler bunu gözlemliyorlar. Kaldı ki sorun eğer İsrail olursa Demokrat Partilerin de Cumhuriyetçi Parti'den Demokrat Parti'nin de Cumhuriyetçi Parti'den farklı bir uygulamaya gitme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bu Amerika'nın bakış açısının bu yeni hükümet döneminde, yeni başkan döneminde de çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Maalesef keşke değişebilseydi ama çok şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Başa dönersek,
evet,
yok ki toprakları işgal edilmiş ve ellerinden alınmış, kendileri de topraklarından çıkarılmış bir ulus var, bir topluluk var. O yüzden Filistin toplumunun kendi topraklarını geri alabilme ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için elindeki bütün imkanlarını kullanıyorlar ve kullanmak zorundalar. Çünkü hak oturmakla alınmıyor, ancak mücadele etmekle alınabilir. Ve gerçekten ben bu yönüyle de Filistin toplumunu, Filistinleri takdir ediyorum. O kadar zor şartlar altında yaşıyor olmalarına rağmen mücadelelerini bugüne kadar devam ettirmişler. Bundan dolayı da onlara bu yönüyle de çok saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Tabii ben kendim bütün ezilmiş ve esaret altındaki toplumların özgürlüklerine kavuşmaların gerektiğini düşünüyorum ve ben sahalarımda da Filistin halkı için bu konuda dua ediyorum. Hakikaten Filistin toplumu da belki Orta Doğu'da en hakları gasp edilmiş ve memleketlerinde olmuş başta gelen topluluklardan biridir. Yani ben Kürt'ün ve Kürtlerin de örneğin geçmişte Irak'ta ve kimi coğrafyalarda bu sorunların yaşadıklarını görmüşüzdür. Benim büyüklerim, dedelerim de örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşlarında bu mağduriyeti yaşamışlardır. Büyüklerimiz bu hikayeleri anlatırlardı. Tabii daha sonra da son gelişen hadiselerde de sadece Türkiye Kürdistan'da 3000 köyün boşaltılmasından kaynaklı mağduriyetleri ben de kendim mesleğimde de kendi çevremde de görüyorum. Ama bu mağduriyetler Filistin toplumuyla kıyaslandığında daha da zor. Çünkü her ne kadar Kürtlerin bazı hakları Türkiye'de inkar ediliyorsa da en azından yaşamaları konusunda çok ciddi baskıları yok. Ama Filistin halkı neredeyse bu hasarı altındadır. Yani kendi mücadelelerini devam ettirebilmeleri için dışarıdan herhangi bir maddi, manevi veya silah bile alabilme imkanları ve temin edebilme imkanları yoksa bu açıdan umuyorum inşallah bir gün başarına, hedeflerine ulaşırlar. Ama gerçekten Filistinlerin bu mücadelesi dünyada takdir edilecek bir mücadeledir ve umarım özgürlüklerini alıncaya kadar da devam edecek.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli ile konuştuk. Filistin gelişmeleri çerçevesinde Siyonist İsrail rejiminin Filistin topraklarında sürdürdüğü cinayetleri ve şiddet eylemleri konusu etrafında bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde İslam-İran Sağlık Bakanı Mesud Nemekin'in İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüsün İran'da görülmediğini vurgulaması, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaiz'in İran-Azerbaycan sınırının her zaman barış ve dostluk sınırı olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak'ta direniş şehitlerine anma törenine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak aşiret şeyhleri, direniş şehitleri olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Kudüs Güçleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendisi şehadet yıl dönümlerinde andı. Söz konusu anma töreninde bir konuşma yapan Iraklı aşiret şeyhlerinden Ali Şalan, Şehit General Süleymani ve Şehit Mühendisin Irak halkı üzerinde büyük hakları olduğunu kaydederek, bu büyük şehitlerin Irak'ta din merciliği fetvasının ihyası ve terörizmin yok edilmesinde önemli rolleri olduğunu vurguladı. Bir başka aşiret şeyhi olan Uday el-Hezab, törende yaptığı konuşmada Irak aşiretlerinin, diriliş şehitlerinin, teröristlerin yok edilmesi ve Irak güvenliğinin sağlanmasındaki rolünü unutmayacağını kaydederken, aşiret şehirlerinden Naif Abdullahi de yaptığı konuşmada Amerikalıların diriliş şehitlerine yönelik terör saldırısının Amerikalıların alnında büyük bir utanç lekesi olarak kalacağını, Irak halkının bu cinayeti asla unutmayacağını ve gerekli intikamı alacağını vurguladı.
Keyhan gazetesinde dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi, Batı Şeria'da Siyonist rejim askerlerinden Filistin'e direnişçilere baskın düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Birleşik Arap Emirlikleri ürünlerine yönelik boykot kampanyasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Sosyal medya kullanıcıları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirme girişimine karşı Birleşik Arap Emirlikleri ürünlerine karşı boykot kampanyası başlattı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre işgal altındaki Filistin, Mısır, Arabistan, Katar ve Cezayir'deki sosyal medya kullanıcıları hashtag Birleşik Arap Emirlikleri ürünlerine boykot hashtagini paylaşarak Abu Dhabi'nin Filistin davasına ihaneti ve Yemen'e karşı yıkıcı rolüne dair bazı paylaşımlarda bulundular. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Suudi Arabistan ders müfredatında Siyonist rejime karşı her türlü düşmanlığı ve muhalefeti gösteren konuların çıkarıldığına dikkat çekerek bu gibi girişimlerin Ali Suud rejiminin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesine yönelik ön adımlar olduğu konusunda uyarıda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmesi ardından kara para aklama, kaçakçılık, talan ve Arap ülkelerine karşı komploların merkezine dönüştüğünü vurguladılar.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Amerikan yaptırımlarına karşı güçlü duruşuna dair Fransız gazeteden nakleden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bir Fransız gazete Amerika yaptırımları ve Amerika ekonomisi hakkında yayınladığı yazıda İran'a Beyaz Saray'ın dayatmak istediği müzakereleri kabul etmesi için hiçbir baskıdan vazgeçmeyen ve düşüşe geçen Donald Trump yönetiminin tüm baskılarına rağmen İran ekonomisinin güçlü ve istikrarlı kaldığını belirtti. Fransa merkezli Atlantico gazetesinin yayınladığı yazıya göre son günlerini yaşayan Trump yönetiminin İran'ı müzakerelere mecbur bırakmak için 2017'den ve özellikle Mayıs 2018'den itibaren uyguladığı azami baskı politikasına karşın Aralık 2020'de olduğumuz bugünlerde İran ekonomisinin güçlü olduğu vurgulandı. Atlantico şöyle devam etti. Ekonomisi tamamen petrol gelirlerine dayalı olan Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin petrol monarşilerinin aksine İran ekonomisini çeşitlendirerek ülkenin tamamen petrole bağımlı hale gelmesini engelleyebildi. Küresel sistemi terk ederek İranlılar üretimlerini ulusallaştırıp ticaretlerini bölgeselleştirerek alternatif bir ekonomik model yaratabildiler. Trump yönetimi İran'ın ithalatına ambargo uygulayarak ironik bir şekilde yerli üretimi canlandırdı ve yeni istihdam yaratılmasına yardımcı oldu. Ancak bu durum henüz İranlıların beklentilerini karşılayabilecek noktaya ulaşmamış olabilir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
1970 İHA'sını, tersine mühendislikte İran başarısı Şahid İHA'sı.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere modern askeri ve savunma teknolojisine ulaşmanın yollarından biri başarılı ve modern silahlar ve teçhizatlarda tersine mühendisliktir. Bu bağlamda sizlere İran'ın bu yoldan ulaştığı büyük başarılarından birini aktarmak istiyoruz.
Tersine mühendislik alanında insansız hava araçları üretiminde 2011 yılında ortam devrim muhafızları hava uzay güçleri için eşsiz bir şekilde hazırlandı. Gerçi ondan önce de devrim muhafızları Amerika'ya ait bazı İHA'ları yere indirerek onlara da tersine mühendislik uygulamıştı. 4 Aralık 2011'de Amerika'ya ait bir adet RQ-170 tipi modern İHA İran hava sahasına girince devrim muhafızları tarafından yere indirildi. Böylece İran, Amerika'nın sözde istihbarat örgütü CIA casusluk servisi ve ordusunun en gizli teçhizatları yani Kandahar canavarı olarak bilinen RQ-170 Sentinel'i ele geçirdi.
Devrim muhafızları hava uzay komutanı İHA'nın veri toplama aygıtını deşifre etmenin ardından 2012 yılında yaşanan tüm olayları ele geçirerek tersine mühendislik yöntemini bu konuda uygulayacaklarını duyurdu. Fakat bu konu batılı askeri uzmanlar tarafından şüphe ile karşılandı. Onlar İran'ın benzer İHA'lar üretmek için tersine mühendislik teknolojisinden bile haberleri yoktu. Fakat Amerikalıların tüm hayret ve inkarları arasında şimdi RQ-170 İHA'sının yere indirilmesinden 9 yıl geçerken İran tarafından birçok versiyonu üretilmiştir.
İran'da son zamanlarda RQ-170 tipi modern İHA ailesiyle ilgili yayınlanan kısa bir video klipte en az 6 farklı tip İHA'nın söz konusu İHA üzerinden ters mühendislik yöntemiyle yapıldığı gösterildi. Devrim muhafızları hava uzay güçleri en başta RQ-170 tipi İHA'nın %15'teki örneğini araştırma ve geliştirme, ayrıca detaylar, yapım yöntemi ve kablo sistemini çözmek amacıyla inşa ettiler. Ardından 2014 yılında söz konusu İHA'nın %40'lık örneği Şahit 161 ve 141 adları ile devrim muhafızları hava uzay güçlerinin çalışma programına alındı.
Şahit 141 ve 161 tipi İHA'ların farkı, itici güç olarak Şahit 161'de jet motoru ve Şahit 141'de de pistonlu motorun kullanılmasıdır. 500 kilometre menzili olan ve 25 bin feet yükseklikte uçabilen Şahit 161 İHA'sının görevi savaş alanını gözetlemektir. Bu İHA'nın maksimum hızı 275 km saat ve kalkış ağırlığı ise 170 kilogramdır ve her biri 50 kilogram ağırlığında 2 güdümlü şedid bombası da taşıyabilir.
Devrim muhafızları 2014'te imal ettikleri söz konusu iki insansız hava araçlarından birinci etapta uçuş dinamiği ve kuş kanadı konfigürasyonu alanında teknolojiye ulaşma ve bilgileri tamamlamak, ardından hava destek ve keşif görevlerinde kullanılarak savaş operasyonları için hazır hale getirmeyi amaçladı. Hiç şüphesiz pistonlu motor modeli daha ucuz ve uçuş masrafları da daha azdı ve kuş kanadı tasarım meziyetleri nedeniyle devrim muhafızları hava uzay güçlerinde yeni bir İHA kuşağının temelini attı.
Bunların ardından 2015 yılında sıra RQ-170 İHA'sının %60'lık örneğini Şahit-181 ve Şahit-191 adları ile üretmeye geldi. Şahit-191'de jet motoru ve Şahit-181'de pistonlu motor itici güç olarak kullanıldı. Keşif, savaş ve bakım üçlü görev için de tasarlanan Şahit-191 İHA'sı 1500 kilometre menzil ve 4,5 saat kesintisiz uçuş kabiliyetlerine sahiptir. 25 bin feet yüksekliğine çıkabilen bu İHA 350 kilometre saat hıza ulaşabilir. Kalkış ağırlığı ise 500 kilogramdır ve savaş görevinde 100 kilogram cephanelik taşıyabilir. Şahit-191 İHA'sının da iki bomba taşıyarak silahların gövdesinin de dışında olması nedeniyle radara yakalama riskini azaltmak hedefiyle iç hazneye sahiptir. Bu model insansız hava araçları İHA'lardan bazıları Suriye'nin doğusunda IŞİD teröristlerine karşı Ekim 2018'de kullanıldı. Yapılan saldırı ile İran, grup İHA operasyonları bilgisi ve teknolojisine sahip ülkelerin arasına katılırken bu savaş yöntemini ilk kullanan ülke olarak dünya kayıtlarına geçti.
%40 ve 60'lık örneklerin üretimi ardından 2017 yılında sıra RQ-170 İHA'sının birebir örneğini imal etmeye geldi. Böylece Şahit-171 veya diğer adıyla Simorgh İHA'sı imal edildi. Simorgh İHA'sının maksimum menzili 4400 kilometredir. İtici güç olarak bir turbofan motoru olan Simorgh İHA'sı keşif ve gözetleme görevleriyle 36 bin fite kadar yükselebilirken 10 saat kesintisiz uçabiliyor. Kalkıştaki maksimum ağırlığı 3070 kilogram olan Simorgh'un hızı da 460 kilometre saattir. Böylece ilk kez bir İran yapımı İHA'da turbofan motoru kullanılması İran'ın yeni kuşak jet motorları ve hava iticilerini üreten ülkeler arasında yer almasına sebep oldu.
Şahit-171 İHA'sının özellikleri dikkate alındığında onun en seçkin İran İHA'sı olduğu söylenebilir. Son menzil açısından bu İHA Şahit-129 ve Fortress İHA'sı ile aynı seviyede olduğu ve yüksek menzili olduğu da söylenebilir. Üstelik bu İHA'nın operasyon menzili 2200 kilometredir. Başka bir ifade ile birkaç 10 dakikalık operasyon gerçekleştirilebilir. Şahit-171 İHA'sı ayrıca muhtemelen İran'ın en ağır İHA'sıdır. Aslında Fortress İHA'sı ile rekabet edebilecek tek İHA'dır. Fakat yine de kalkış maksimum ağırlığının 3 tona ulaşması biraz zor görünüyor.
Bu yüzden her ne kadar Şahit-171 İHA'sı hali hazırda keşif görevlerini yerine getiriyor fakat uygun gövde kapasitesi nedeniyle başka bir savaş İHA'sı için bir basamak olarak kullanılacağı görünüyor. Diğer yandan Şahit-171 İHA'sı turbofana sahip ilk İran İHA'sıdır. Yerli CH-700 turbofan motorunun bu yıl üretilmesi ve Şahit-171 İHA'sının 3 yıl önce üretilmesi nedeniyle muhtemelen devrim muhafızları bu İHA'da başka bir turbofan motoru kullanmıştır.
Thank you. Bir diğer konu söz konusu İHA'nın maksimum uçuş seviyesidir ki halihazırda İran yapımı İHA'lar arasında en yükseği sayılıyor. Aslında 4000 feet yani Şahid 171 İHA'sından yaklaşık %11 kadar daha fazla olan Kerrar İHA'sı dışında İran üretimi diğer İHA'lar daha alçak seviyede uçuyorlar. Bir başka konu ise Şahid 171 İHA'sının kesintisiz uçuş mesafesidir. Zira İran yapımı jet motorla uçan diğer İHA'lara göre daha uzun süre uçabiliyor.
Simorg İHA'sı uçuş hızı bakımından da Kerrar ve Kiyan İHA'ları ardından Kiyan'a az bir mesafe ile 3. sırada yer alıyor. Şahid 171 İHA'sının gövde yapımında kullanılan materyal ve hem de gövde estetiği nedeniyle Amerika'nın radardan kaçan B-2 Spirit gizli bombardıman uçağı gibi dikey açılara sahip olmadığı için radara çok daha az yakalanabiliyor. Bu yüzden radara yakalanmayan gizli İHA'lar kategorisinde yer alıyor. Bu özellik Şahid 171'in keşif görevlerinde düşman mevzilerinin derinliklerine kadar sızabilmesini sağlıyor. Günümüzde bu insansız hava araçları hatta sivil görevlerde örneğin yağmur bulutlarının bombardımanında bile kullanılabiliyor. İran günümüz dünyasında dünyada kuş kanadı İHA üreten ve kullanan ülkeler arasında 2. sırada yer almaktadır.
Muhterem dinleyiciler, sizlere İran'ın üretim ve kullanımı hakkında ulaştığı başarıları özet olarak aktarmak istedik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle her türlü hamd ve senaya layık olan, ancak kendisine hamdü sena olunan, kulları tarafından ebediyete kadar övülen kemal sıfatları zikredilerek kendisine hamd edilen El-Hamid hakkında konuşacağız.
Bilindiği üzere Yüce Allah'ın en güzel isimleri olan Esmaül Hüsna sırf bir isim değil, her biri zuhur ettiği zaman birer gerçek olarak bizleri o özelliklere sahip olan Yüce Allah hatırlatıyorlar. Geçen sohbetlerimizde de belirttiğimiz üzere varlık dünyası Esmaül Hüsna ile doludur. Ve bizler onları kendi hayatımıza katmakla erdemliğe daha yakın olabiliriz. Yüce Allah'ın bu güzel ismi şeriflerinden biri ise El-Hamid'dir. Bu ismi şerif Kur'an-ı Kerim'de 17 kez tekrarlanmıştır ve her zaman övülen ve beğenilen anlamındadır.
Hamid kelime olarak hamd kökünden türetilmiş ve övülen Mahmud ve hem öven Hamid anlamındadır. Aslında Yüce Allah tüm canlıları ve varlıkları yarattığı için ve onlara birçok nimet bağışlaması nedeniyle kendisinden başka kimse övülmeyi hak etmediğinden Mahmud yani methe ve övgüye değerdir. Bu arada Yüce Allah da kendi iyi kullarının iyi amellerini övdüğü ve onların küçük iyilikleri karşısında bolca sevap ve mükafat verdiği için öven anlamında olan Hamid de denir.
Yüce Allah Hamid'dir ve tüm mahlukları onu övüyor. Nitekim İsra suresi 44. ayetinde şöyle buyuruyor. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Tabii ki bu Allah'ı övme ve methetmenin kullarına has olduğu anlamında değildir. Zira hamid olan Allah her halükarda hamid ve övülendir. Hatta eğer kimse bile onu hamd etmese dahi. Üstelik Allah bizzat kendisi de hamiddir. Nitekim Fatiha suresinin 2. ayetinde şöyle buyruluyor. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a.
Tüm cemal ve celal sıfatlarına sahip olan Hamid Allah, övgü ve hamd edilmeye layıktır. Fakat herkes Allah'ın layık olduğu kadar değil, kendi anlama gücü kadar Allah'a şükür ve hamd eder. Tabii ki bu başarı ve kulların hem dilde ve görünüşte hem kalpte ve batında kendi anlayış kapasiteleri kadar Allah'a şükretmeleri ve övebilmeleri de yine Allah tarafından kullarına bağışlanan bir inayettir. İmam Seccad aleyhisselam Sahife Seccadiyenin birinci duasında şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a ki eğer kullarına ardı arkası kesilmeyen minnetler ve açık seçik bol nimetler karşısında hamd etmeyi öğretmemiş olsaydı, nimetlerinde tasarruf ederler ama ona hamd etmezlerdi. Rızkından bol bol yararlanırlar ama şükretmezlerdi. Böyle olunca da insanlık sınırlarından çıkar, hayvanlık seviyesine düşerlerdi. O zaman da Yüce Allah'ın Kur'an'da nitelendirdiği kimselerden olurlardı. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca daha şaşkındırlar.
Hamid ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de 10 kez gani ve diğer ayetlerde aziz, me'it, hakim ve bir kez de tek başına geçmiştir. Esma-ül Hüsna'dan ihtiyacı olmayan anlamında olan gani'nin geçtiği ayetlerde tüm insanların bile şükretmeyip küfre sapmaları halinde bile Allah'ın gani olduğu ve onların şükretmesine ihtiyacı olmadığı, onların kadir tanımamazlıklarının ise Allah'a bir zararı dokunmadığı hatırlatılır. Nitekim Lokman suresinin 12. ayetinde şöyle buyrulur. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.
Üstelik tüm yerler ve göklerde olanlar Allah'a aittir. Bu yüzden Yüce Allah kullarının kendisini övmelerine ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olan ise bizzat kullardır. Öyle ki Fatır suresinin 15. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır.
Hamid ismi şerifi sırat kelimesiyle birlikte olunca dünya hayatında izleyenlerin ahiretteki nimetlere kavuşturan istikrarlı ve güçlü yol anlamında oluyor. Kur'an-ı Kerim'in İbrahim suresinin 1. ayetinde şöyle buyruluyor. Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.
Bilindiği üzere Sırat-ı Müstakim İslam ve onun ahkam ve marifidir. Yani eğer bir insan tüm İslami öğretilere kabul ederek onlara bağlı kalırsa Sırat-ı Müstakim doğru yoldadır. Fakat doğru yoldan öte Hamid yoldur. Sırat-ı Müstakim'de haklar, hukuklar, ahkam olması gerekenler ve gerekmeyenlerden söz edilmiştir. Sırat-ül Hamid, Hamid yolunun düzeyi daha yüksek bir yüzeydir. Müminlerin davranışı her göreni coşturan ve güzelliğini metheden yoldur. Yüce Allah, Hac suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Bu yüzden övülmek isteyenler her şeyden önce güzel düşünmeli, güzel konuşmalı ve seçkin davranmalıdır.
Kullar arasında Hakk'ın tüm vasıfları ile kendisinde tecelli eden, iyi ahlak ve seçkin davranışları yüzünden övülen, fakat kendisi bizzat Yüce Allah'a hamd ve sena eden kişi Hamid'dir. Zira halkın tüm övgülerinin Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği özelliklerinden olduğunu bilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Kumeyl duasında şöyle buyuruyor. Layık olmadığım nice güzel övgüler vardı ve sen onu halk arasında yaydın.
Hatemül Enbiya Esmaül Hüsna'dan Allah'ın Hamid isminin tam tecellisidir. Bu yüzden hem Ahmet hem Muhammed olarak bilinir. Öyle ki Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okuyoruz. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler.
Bazı müfessirlere göre Ahmet ismi Resulullah'ın özel ismidir ve Hazreti İsa son peygamberin gelişini bu özel isim ile müjdeliyor. İmam Hasan aleyhisselam'dan nakledilen bir rivayete göre Yahudilerden bir grup Resulullah Efendimizin huzuruna çıkarlar. En bilgeleri o hazretten neden Ahmet ve Muhammed olarak adlandırıldığını sorar. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurur, Muhammed adlandırıldım, zira yeryüzünde övülüyorum ve Ahmet olarak adlandırıldım, zira göklerde övülüyorum.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin de yine sonuna geldik. Sizlerle İmam Seccad Aleyhisselam'ın değerli mirası Sahife-i Seccadiye'den güzel bir dua ile vedalaşıyoruz. meleklerinden ona en yakın olanı, yaratıklarından katında en değerli olanı ve kendisine hamd edenlerin indinde en beğenileni ona ne ile hamd ettiyse onunla Allah'a hamd olsun. Öyle bir hamd ve övgü ki Rabbimizin bütün yaratıklarına olan üstünlüğü gibi diğer bütün hamdlerden üstün olsun. Öyle bir hamd ki erişilecek sınırı, sayılacak adedi, ulaşılacak sonu ve bitecek süresi olmasın. Öyle bir hamd ki bizi onun itaati ve affına kavuştursun, rızasını kazanmamıza vesile olsun, mağfiretini elde etmemize yarasın, bizi cennetine götürsün, azabından, gazabından korusun, ona itaat etmemize destek, isyan etmemize engel olsun, hakkını eda edip belirlediği vazifeleri yerine getirmemize yardımcı olsun. Öyle bir hamd ki sayesinde saadetli dostlarının arasında saadete erelim ve düşmanlarının kılıçlarıyla şehit düşenlerin arasında yer alalım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sonraki sohbetimizde tekrar beraber oluncaya değin Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 3. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Cimrilik ağırdır, utançtır. Korkaklık noksanlıktır. Fakirlik akıllı insanı delilini sergilemede dilsiz etmektedir. Yoksul kendi şehrinde gariptir. Günümüzde birçok insan kendi toplumunda reform ve değişiklik oluşturmak istiyor. Fakat bu değişim bireylerde değişime gitmeden imkansızdır. Cimrilik, korkaklık ve yoksulluk sadece insanı değil, birey ve toplum ilişkisini bozar ve toplum ile bireyin ıslah edilmesini de engeller. Cimrilik, insanın elindeki malları harcamasını engellerken, bonkörlük ve eli açıklığın tam karşıtıdır. Bencil insan, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri başkaları ile paylaşmak istememesi bir insan için büyük bir ayıptır. Bencillik ayrıca toplumun ekonomik kaynaklarının sağlıklı ticaret dengesi dışında kalarak durgunlaşmasına sebep oluyor. Hazreti Ali aleyhisselam da Malike Eşler'e yazdığı mektubunda bencil ve cimri insanlarla istişarede bulunmamasını, zira bencilin kendisinin hakkı bırakması ve yoksulluktan korkmasına sebep olduğunu tavsiye ediyor. Korku insanın varlık değerini azaltıyor. Korkak insan kendi gücüne inanmaz ve başkaları yanında kendini zayıf ve hor görür. Onlar hiçbir zaman kendi kabiliyetleri ve yeteneklerini doğru ve iyi şekilde kullanmazlar. Bu yüzden imam korkunun eksiklik sayıldığını belirtiyor. Hatta Nehcül Belaga'nın 53. mektubunda da Malike Eşler'e korkaklardan istişare almamasını da tavsiye ediyor. Hazreti Ali aleyhisselam 3. hikmetli sözünde toplumun ıslah edilmesi için müminlerin amansız çalışmalarını işaretle yoksulluk ve onun zararlı etkilerini işaret ediyor. Yoksulluk yaşamın acı gerçeklerindendir ve birçok insan kısa sürede bile olsa tatmıştır. Eğer insanlar gücü ve doğru inançları olursa yoksulluk onların kişiliğini kötü yönde etkilemez. Servetin en önde olduğu toplumlarda yoksullar daha çok zarar görür.
zayıf bir kişiliğe sahip ve perişan ruhsal durumda olan yoksullar genelde eziklik hissederler. Her ne kadar zeki olurlarsa da aşağılık kompleksi nedeniyle kendi haklarını savunamaz ve kendilerine inanmazlar. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözün son bölümünde ise yoksulun kendi şehrinde garip olduğunu buyuruyor. Zira bir kentte garip olan kimsenin hiçbir dost ve tanıdığı yoktur ve kendini yalnız hisseder. Diğer yandan dünya sevdalı insanlar genelde yoksullarla hemsohbet olmak ve bir arada bulunmak istemedikleri nedeniyle onları kendi kentlerinde yalnız bırakırlar. Fakat zenginler tüm şehirlerde ve hatta kendi vatanlarından çok uzak ülkelerde bile kendilerini garip hissetmezler. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuya dikkat çekerek müminleri yoksulluğu gidermeye teşvik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga öğütlerindeki Hazreti Ali aleyhisselamın 3. veciz sözünü dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.